39. ayrım, sayfa 211. Bu arada Frederick, valinin onun itibarına vermekte olduğu büyük zararı gidermeye çalışmak zorunda kalmıştı. Vali İstanbul'daki başkonsolosluğa yazdığı mektuba iddialarını destekleyici belgelerin kopyalarını da eklemişti. Bunlar arasında Frederick ile 1913 yılına ait evlilik belgelerinin resmi bir çevirisi de vardı. Frederick'in ise söylediklerini destekleyecek tek bir belgesi bile yoktu. Sonuç olarak büyük ölçüde resmi belgelerin dünyasında yaşayan ve başka açılardan Frederick'i zaten güvenilmez bulan diplomatlar ona değil valiye inandılar. Randall Mayıs'ta valiye yazdığı bir mektupta Frederick'ten kocanız diye söz ediyor ve aynı gün Frederick'e yazdığı bir diğer mektupta validen Almanya'da yaşayan karınız diye söz ediyordu. Bunların hepsi Frederick'in Amerikalı yetkililerle zaten kötü olan ilişkisini daha da kötüleştirdi. Kendi anlattıklarında ısrar etmek dışında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Çok geçmeden Randall'a özenli el yazısıyla kibarca ve kararlılıkla durumunu bir kez daha açıkladığı ayrıntılı bir yazı yazdı. Almanya'da bir karım yok. Çünkü benim karım burada, benim yanımda. Şöyle devam ediyordu. Size daha önce de yazdığım gibi eski karımdan Moskova'da boşandım. Çünkü yaklaşık 2 yıl Bolşevik bir komiserle aşk hayatı yaşayarak evlilik sözleşmesini ihlal etti. Frederick sonra şu açıklamayı yapıyordu. Bolşevik yasalarına göre bu kadından ayrıldım ve şimdiki karımla evlendim. Bolşevik döneminde yaşadığımız için başka yasa yoktu. Şimdi efendim, bu koşullar altında boşanmış hiçbir erkeğin eski karısının geçindirmesinin beklenmediğini kabul ediyorum. Efendim, eski karımın hasta olmadığını biliyorum çünkü Berlin'de yaşayan bazı yakınlarım bana çocuğumun orada nasıl bir hayat sürdüğü hakkında bilgi veriyorlar. Size daha önce de söylediğim gibi eski karım kızım Irma'nın annesi de değildir. Çünkü ondan hiç çocuğum olmadı. Kızımı yanında tutmasının tek nedeni kızın uğruna onun geçimini sağlayacağımı düşünüyor olmasıdır. Çünkü çocuğumu aç bırakacak değilim. Tabii pasaportum olsaydı Berlin'e gidip kızımı yanıma alırdım. Ama bu durumda buradan bir yere de gidemiyorum. Eski karımdan boşanıp şimdiki karımla evlendiğimin gerçek olduğunu kanıtlayan belgelere gelince size daha önce de söylediğim gibi Rusya'da bunlar çalındı. Dolayısıyla Konstantinopolis'e geldiğimde yanımda herhangi bir belge yoktu. Efendim, sizi bir kez daha bu sıkıcı hikayemle rahatsız ettiğim için özür diliyor ve bu kadınla ilişkime dair her şeyi yeterince açıklamış olduğumu umuyorum. Saygılar arz ederim. Frederick Bruce Thomas, Clarksdale, Mississippi doğumlu. Doğum yeriyle ilgili bir ibare eklemek Frederick'in aklına sonradan gelmiş. Başka bir kalem kullanmıştır. Amerikan pasaportu almaya hakkı olduğunu diplomatlara hatırlatmak için bu eklemede bulunmuştu. Ne var ki bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Diplomatlar ona inanmadılar. Diplomatlardan birinin Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir sonraki mektupta Elvira Frederick'in serbest ilişkisi olarak nitelendirilmişti. Valinin Berlin'de Irma ile yeniden kendini göstermesi, Frederick'in bu dönemde aile yaşamındaki tek dramatik değişiklik değildi. Büyük kızı Olga birdenbire Romanya'da ortaya çıktı. Hayattaydı, anlaşılan sağlıklı ve evliydi ve Goritizne soyadını taşıyordu. Olga, 13 Haziran 1921'de Bükreş'ten İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğuna Fransızca bir telgraf göndermişti. Nerede olduğu konusunda Frederick'in bilgilendirilmesini istiyordu. Ayrıca tümüyle yokluk içindeydi. Olga'dan haber almak Frederick'i çok sevindirmiş ve rahatlatmış olmalıydı. Çünkü 2 yıldan uzun süredir Odessa'dan tahliye sırasında ortadan kayboluşundan beri ondan hiç haber alamamıştı. Frederick, Olga ile hep çok yakın olmuştu ve devrim öncesinde Olga'yı ona işinde yardımcı olması için yetiştiriyordu. Kızının yeni soyadı Frederick'e tanıdık gelmiş olabilirdi. Çünkü Golitsinler çeşitli yazılış şekilleri var, İmparatorluk Rusya'sındaki en ünlü ve soylu ailelerden biriydi. Bununla birlikte Olga'nın kocası muhtemelen bu aileyle yalnızca aynı soyadını taşıyordu. Frederick, kızının yardım ricasına karşılık verdi. 1923'e gelindiğinde her ay ona bugünün parasıyla birkaç bin dolara karşılık gelen 1500 frank gönderiyordu. Bu tarihte işleri yoluna girmişti ve 3 yıl boyunca Olga öğrenim görmek için Paris'e taşındıktan sonra da ona para göndermeye devam etti. Frederick süreyen para sıkıntısına karşın elindekini idareli harcıyor ve ailesine İstanbul'da elinden geldiğince iyi bir hayat yaşatmaya çalışmaktan vazgeçmiyordu. Elvira'ya Şişli'deki yerel bir modacıdan yeni giysiler satın almış ama fiyatı 500 dolara karşılık gelen bir kürk manşonu es geçmişti. Oğullarını cana yakın bir Amerikalı turiste söylediği gibi Orta Doğu'nun en iyi okullarında okutuyordu. İstanbul'da bu özel ve yabancı okul demekti. 1921 yazında Bruce 6, Fedya 7 ve Mihail 15 yaşlarındaydı. Babalarının Amerikalı olduğunu yeniden kabul ettirmek için gösterdiği çabayı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek oğullarını orada bir okula yerleştirme niyetinde olduğunu öne sürmesini destekler şekilde üç oğlu da kentte veya civardaki İngilizce eğitim veren okullarda okuyorlardı. Bununla birlikte bu üç oğuldan yalnızca Mihail eğitimini tamamlayacak ve 1920'li yıllarda diasporadaki genç Ruslar için bir sığınak haline gelmiş olan Prag'da okuyacaktı. 1921 yılının Ağustos sonu ve Eylül başında Türkiye'nin tarihindeki beklenmedik değişimle birlikte Frederick'in yazgısı da değişti. Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan Milliyetçi Türk Ordusu, İstanbul'un 200 mil kadar güneydoğusunda, Sakarya Irmağı'nın yakınlarındaki Çorak Anadolu tepelerinde, iktidarın Boğaz kıyılarındaki mermer salonlarından çok uzak görünen bir yerde, İtilaf Devletleri'nin yardımıyla 2 yıl önce Türkiye'yi işgal etmiş olan Yunan ordusuna karşı yürüttüğü bir dizi kanlı savaşı kazandı. Türklerin bu zaferi Yunanların milliyetçilerin yeni başkenti Ankara'ya doğru ilerleyişini durdurmuş oldu. Türkler bu zaferi işgalci İtilaf Devletleri'ne karşı verdikleri bağımsızlık savaşında bir dönüm noktası olarak kutlayacaklardı. Bunun bir sonucu olarak İtalya ve Fransa Anadolu'yu bölme planlarından vazgeçerek bölgeden çekildiler. Bir yıl sonra Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri'ni Sevr Anlaşması'ndan vazgeçmek zorunda bırakacaktı ve buna İstanbul'u uluslararası bir kente dönüştürme planları da dahildi. Bu, Frederick'i doğrudan etkileyecekti. Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçilmiş olan Kemal, Sakarya'da kazandığı zaferin ardından Mareşal rütbesine çıkarıldı ve Gazi ünvanını aldı. Kafirlere karşı savaşan kişi anlamına gelen bu ünvanın geçmişi Osmanlılara dayanıyordu. Savaşın ve Türkiye'nin jeopolitik haritasındaki değişikliklerin uzaktan yankılanan gümbürtüsü, Frederick'e bir defa daha Amerikan pasaportunun korunmasına sığınmanın zamanının geldiğini hatırlattı. Ayrıca son aylarda mali durumu sonunda düzelmeye başlamıştı. Geliri yükselmiş ve eski borçlarının büyük bölümünü kapatabilmişti. Geri kalan alacaklılarının yanı sıra Amerikalı diplomatlara karşı da daha kendinden emin davranmaya başlamış, zaman zaman Randall'ı bile yatıştırmayı başarmıştı. Frederick 15 Eylül'de yeniden pasaport başvurusu formunu doldurmak için başkonsolosluğa gittiğinde daha hazırlıklıydı. Bilgilerini kaydeden New York doğumlu görevli Alfred Bury, 2 yıl önceki Ellen'a göre çok daha vicdanlıydı. Bununla birlikte Frederick çok önemli olan yurt dışında uzun süreli ikameti açıklamak ve ülkeyi terk karnesinin önüne geçmek için verilen yeminli ifade bölümüne geldiğinde fena halde bocaladı. Şaşırtıcı olduğu kadar hatalı bir açık sözlülük hevesiyle şu açıklamada bulundu. Halihazırda Konstantinopolis'te sahne gösterileri alanında büyümekte olan bir işim var ve ilk fırsatta Moskova'ya gidip oradaki mülklerimle ilgilenmek istediğim için Rusya'ya yakın olmak istiyorum. Ayrıca bu da yetmiyormuş gibi büyük oğlu ile birlikte ABD'de bir iş seyahati yapmayı planladıklarını söyledikten sonra şöyle itiraf ediyordu. Avrupa ve Rusya'da çok büyük faaliyetlerim var. Önümüzdeki dönemde bir süre daha buralara yakın olmalıyım ve ailemi de yanımdan ayırmayacağım. Frederick başkonsolosluktan ayrıldığında herhalde önemli bir işi hallettiğini düşünerek memnun olmuştu. Ama istediği korumayı İstanbul ve Washington'da ondan esirgemeye hevesli olanların ekmeğine yağ sürdüğünün farkında değildi. Bury'nin Frederick'in durumuna ilişkin değerlendirmesi karışık hisler içinde olduğunu gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği bu değerlendirmede Frederick'in çok zeki bir iş adamı ve İstanbul'da birinci sınıf bir kabarenin sahibi ve işletmecisi olduğunu teslim ediyordu. Ayrıca Frederick'in halinden anlıyor ve Amerika'da hüküm süren ırkçı önyargıya şüphesiz ki mesafeli bakıyordu. Önyargısız olarak bakıldığında burada sosyal ayrımcılığa maruz kalmayan ve toplum dışına itilmeyen beyaz bir kadınla evli renkli birinin Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi beklenemez. Üstelik tanınıp sevilen biri olması ve gerek Rusya'da gerekse Avrupa'da başka yerlerde menfaatlerinin olması onu uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nden uzak tutacağı benziyor. Yine de bunların hiçbiri Bury'yi Frederick'in kendi sözlerine dayanarak onu ipe çekmekten alıkoymadı. Ailesiyle birlikte daimi olarak ikamet etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir zaman dönmeyecektir diyerek noktayı koydu. Ayrıca Bury'nin başvuruya ilişkin son değerlendirmesi hiçbir açık kapı bırakmıyordu. Benim görüşüme göre Amerika doğumlu bir zenci olan ve serbest bir ilişki yaşayan Bay Thomas, yurt dışındaki uzun süreli ikametine Amerikan korumasından yararlanmasına hak kazandıracak kadar doyurucu bir açıklama getirememektedir. Ona bu korumanın tanınmaması için başkonsolosluğa talimat verilmelidir. Frederick pasaport başvurusunu yaşamının heyecan verici bir döneminde, şanslıysa onu bir kere daha zengin edecek yeni bir iddialı iş girişimi için planlar yapmaya başladığı sırada aradan çıkarmıştı. Eylül ortalarına gelindiğinde Villa Stella'da yaz sezonu sona ermek üzereydi. Kış salonu bir süre daha faaliyet göstermeye devam edebilirdi. Bertinski, hüzünlü şarkılarını Ekim'de bu salonda mırıl mırıl söylemiş ve çok alkış almıştı. Ancak yaklaşmakta olan soğuk hava, Frederick'in yine işini doğru dürüst ısınan bir mekana taşıması gerekeceğini gösteriyordu. Yıl boyu kullanabileceği kendine ait bir yere ihtiyaç vardı.